Tarık Bey, bu haftaki konuşmamıza Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 16. yıl dönümüyle başlayalım. Böyle bir kongre havasında geçiyor.
Şimdi tabii Adalet Kalkınma Partisi'nin 16 yılı dediğim zaman yaklaşık 80 yıl aşan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihinde özellikle demokrasinin yaşandığı döneme baktığım zaman önemli bir tarih ve dünyanın ve Türkiye'nin en hareketli olduğu dönem. Tarih bunu yazacaktır. Geçen bir arkadaşım, muhafazakar bir arkadaşım bana bir mail atmış. Diyor ki ya bak işte her tarafta içeride hainler, dışarıda düşmanlar hep bizi parçalamaya dönmek istiyorlar. Bir de bekâ sorunuyla karşı karşıyayız. Şimdi ben de anasını sordum. Bundan 5 yıl önce AK Parti'nin kurulduğu ilk dönemlerde 2002'den 2012'ye kadar Türkiye'nin beka sorunundan bahsedilmiyordu, hainlerden, kahramanlardan bahsedilmiyordu. Her şey yeniydi, her şey çok farklıydı. Neden 5 yılda böyle oldu? Bunu sormamız lazım kendimize. Aslında bakarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir 16-17 yıllık sancağını birazcık da böyle bakabiliriz. Yani Türkiye'nin büyük değişimlerini, dönüşümlerini samimi bir şekilde kucaklayan, bu konuda düşünceleri, fikirleri olan, her ne kadar kendisi bir paradigma, bir vizyon geliştiremese de ama değişimin bütün dinamiklerine açık olup da kendi içinde mevcut eden bir yapıydı. Tabii son içerideki ve dışarıdaki gelişmeler Adalet Kalkınma Partisi'nin kimliğinin bir yapısını daha farklı bir yöne yönlendirdi. İşte Türkiye içindeki olan olaylar, işte Gezi hadisesinden tutun, işte FETÖ meselesi 17-25 Aralık vesaire, dışarıdaki gelişmeler, çözüm sürecindeki hayal kırıklıkları, farklı bir kimlik Adalet Kalkınma Partisi. Tabii Türkiye'nin önemli olan 2019. Yani Adalet Kalkınma Partisi. Aslına bakarsanız bu son 16 Nisan referandum değişikliğiyle beraber kendisini çok zora soktu. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu zaten ifade ediyor. Yani eskiden %35'te rahat iktidar olan bir siyasi yapı şimdi %51'i bulmak zorunda. Yani %51 de Türk siyasi hayatında her ne kadar Erdoğan gibi güçlü, karizmatik bir lider olsa bile öyle çantada keklik deyip milletvekilleri çıkar odakları da artık kendini %50'ye göre hedefliyor. Yani %40 alacak partiye duydukları saygı ve korkudan ziyade şimdi %50'yi alması gereken bir partiyle ilişkiyi nasıl kurarız diye düşünüyorlar. Zor bir dönem tabii. İşte bu dönem için işte Kenan Kılıçdaroğlu'nun işte adalet yürüyüşü ve muhalefet anlayışı, işte milletvekillerinin tutuklanması, gazeteciler, onun dışında işte Akşener hareketi var şu anda popüler. Anadolu'da bir rüzgar istediği söyleniyor. Tüm bu gelişmeler Türkiye'yi 2019'a nasıl evirecek? İçeride ve dışarıda hep beraber göreceğiz.
Peki Cumhurbaşkanlığın Kılıçdaroğlu'na Enes Berberoğlu üzerinden yüklenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sürekli o gerginlik artıyor ve Cumhurbaşkanı bunu
Ya
yatıştırmaktan
biliyorsunuz
yana değil.
yani son 10 yıldaki siyasi diskuru başta kendi öyleydi. Bir öteki üzerinden kendisini ve seçmenini tanımlamaydı. Yani o zamanlar CHP muhalefeti çok sert olmadığı dönemlerde 1945'teki İsmet İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi'ni bahsederdi öteki olarak. Seçmenleri onu gösterdi. Şimdi tabii Kılıçdaroğlu'nun burada bir başarı hikayesi adalet yürüyüşünde. Siyasi bir rakip olarak tabii algılıyor. Ama tabii Kılıçdaroğlu'nda zikzaklı çabaları iktidarın ya da önemli bir siyaset adamı olan Sayın Erdoğan işini çok kolaylaştırıyor. Diğer bir konu da genel kaygı. Kılıçdaroğlu da işte vatana ihanet suçundan tırlar meselesi biliyorsunuz. Konsept olarak vatana ihanet suçu kapsıyor ve bunun üzerinden gazeteciler vesaire. Hepsi yargılandılar. Enis Berdoğan'da hapse girme meselesi o. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu'nda kapsar mı kaygı bu? Kılıçdaroğlu'nun tabii böyle bir yasal uygulamayla karşı karşıya kalması. Türkiye'deki siyasi atmosferi zora sokar. İşte HDP lideri, CHP lideri, ne bileyim bu tip şeyler normal siyasetin tarzı değil. Gerçesi ne olursa olsun üzücü. Tabii burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani tabiri caizse amiyane kendi kazdığı kuyu meselesi var. Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması meselesi. Tüm bu süreci önüne açtı. Bence muhalefet burada kendi durumunu daha da gözden geçirmesi lazım. En azından Sayın Erdoğan'ın liderliği ve kararlılığı konusunda kendisine dersler çıkarması da gerekebilir.
Halkların Demokratik Partisi lideri Demirtaş'ın içeride olması, şimdi Kılıçdaroğlu'nun üzerinde böyle bir tehlikenin, bir kara bulutun dolaşıyor olması, tutuklanabileceği, hapse girebileceği. Bir yandan da Erdoğan'ın siyasi muhaliflerini bu şekilde elimine etmesi olarak da değerlendiriliyor. Hatta bunu dile getiren yazarlar bile oldu.
Akşener'le ilgili de FETÖ'yle ilgili bir takım deliller olduğu söyleniyor işte. Yok Milli İç Hareket Partisi'nin yapılan o FETÖ operasyonu. Ve bunları gerekçelendirmek kendi iç hukuk mantığı içinde tutarlı mıdır? Tutarlıdır belki ama siyasi sonuçlarına baktığımız zaman Türkiye açısından iyi bir görüntü vermiyor. İkinci mesele de tabii yani burada toplumun bir kısmının henüz içselleştiremediği tarafsız bir cumhurbaşkanı meselesi. Türkiye devletinin dengelerini daha rahat tutacağı, halkın gerginliklerini içselleştirmesini daha rahat tutacağı kaygısı her zaman arzusu mevcut ama sonuç olarak halk oylamada %51 ile bunu verdi. Yani genel halkımız seçti bir şekilde. Onun için tercihlerimize bu manada saygı duyuyoruz. Duymak gerekiyor diye düşünüyorum ama tabii devletin işini, devletin girmesini, çarkını, işlerini sistem zora sokuyor tabii. Bu manada yani Cumhurbaşkanı tarafsızlığı konusunu belki anayasada tekrar tanımlanması gerekiyor. Çünkü devlet denen bir şey var, yapı var. Bu yapının adalet mekanizması var, kurumları var, değerleri var. Bunlar olmadan bir toplumun temel güvenliği ihtiyaçları karşılamaz. Yani bu 1000 yıl geçen bir ülke bu ülke.
Ve son olarak Kuzey Irak ve Suriye'deki gelişmelere bakacak olursak?
Şimdi Kuzey Irak'taki referandum süreci 25 Eylül'e odaklanmış durumda. İsrail destekliyor. Amerika Dışişleri Bakanı tekrar aradı ertelensin diye. Aynı şekilde Golan Hareketi ertelenmesi gerektiğini söylüyor. PKK da dolaylı olarak ertelensin diyor. Fakat bölgedeki halk, Süleymaniye'deki diğer bölgedeki halk referandumu istiyor. Ama şöyle bir çelişki de var. Barzani'nin talep ettiği coğrafi ara alan hakimiyeti tek şey değil. Yani ben nereden baksanız %50'sinin 60'ı Şii İran kontrolündeki Hafsi Şabi'nin kontrolünde ve siyasi etkileri var. Kendisi sadece Erbil'de, Dohuk'ta ve Zahu'da etkili. Ha diyecek ki ben Erbil'de, Zahu'da işte bağımsız devlet ilan ettim. Diğer tarafta da otonomi tanıdım. Yani orada bir kısımda PKK hakim, bir kısımda Hafsi Şabi hakim. Sen peşmergeyle hiçbir zaman bunlara karşı bir başarı sağlayamamışsın. İşte karşı başarı hikayesinin esas unsuru Haçlı Şabi'dir. Suriye'de de PYD'dir. Fiiliyatta. Sen burada bir bedel ödememişsin ama sen şimdi bağımsızlık referandumuna yüklenip hiçbir de siyasette alan kazanmaya çalışıyorsun. Ertelenebilir, ertelenmese bile siyasi sonuçlar oldukça sancılı gözüküyor. Tabii PYD ise bir Amerikan projesi olarak HDP'ye göre çok daha oturmuş bir şekilde Kuzey Suriye'ye gidiyor. Amerika bence Ortadoğu Birliği'nin merkezini Suriye üzerinden geliştiriyor ve referandum bir ikinci alana düşmüş durumda. Suriye üzerinden bir gelişmelerle bu radir model ya da Kuzey Irak'taki gelişmeleri bir model biçilebilir. Türkiye'de bu gelişmeler karşısında kendi oyununu oynamaya çalışıyor Rusya'yla, dolaylı olarak İran'la. Ama Türkiye'nin elindeki katlar eksik maalesef. Katları daha da güçlendirebilse ya da bir projesi olsa gelecek yıl gibi Türkiye maalesef daha çok mevcut statükonun devamı üzerine daha atıl bir şekilde onu tercih ediyor. Belki statükonun değişmesinin maliyeti konusundaki siyasi dengeler sıkıntılardan dolayı hazır hissetmiyor kendini ama bölge sürekli değişiyor ve değişen bölgede Türkiye için yarın öbür gün çok tercihli bir güvenlik tehdit oluşturabilir.
Tarık Bey çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ediyorum.